Ayrım 37. Son Yüzleşme Liza Gardner, sayfa 482. 41. Bölüm. Aramaya teyzemin kaldığı Cambridge Oteli'nden başladım. Eli sıkı bir kadın olarak teyzem ilan sayfalarında şehrin en uygun otellerini araştırmış ve kararını vermeden önce de fiyat konusunda oteli son bir kez daha aramış olmalıydı. Ödemesini kredi kartı ile yapacağından bir Boston polisinin onu bulması zor olmasa gerekti. Dedektif O. teyzemin kredi kartı kullanımını takip ederek kaldığı otelin kapısına dek gelebilirdi. Ve biliyordum ki polis kimliğini gösterdiğinde teyzem hiç şüphe etmeden onu içeri davet ederdi. Arabayı bir sokak ileri park ettim. Tulip'e arabada kalmasını söyleyip çok fazla dikkat çekmemeye özen göstererek ve ihtiyatla otele yaklaşmaya başladım. Bu sırada da gözlerim durmadan etrafta teyzemi veya da bir Boston polisini arıyordu. Günübirlik ucuz otel iki katlıydı ve katları açıktı. Bir park alanının tam merkezine inşa edilmişti. Kapalı merdivenlerden teyzemin ikinci kattaki odasına çıktım. Kapı kapalıydı ama odanın penceresinin perdeleri sonuna kadar açıktı. Ve kahverengi dora renkli oda son derece aydınlıkken aynı zamanda da boştu. Bir süre orada durup bunun ne anlama geleceğini anlamaya çalıştım. Aklı başında hiçbir kadın böylesi bir otelde perdeleri açarak oturmazdı. Kaldı ki benim teyzem ışıkları asla açık bırakmazdı. Elektrik israfı ve dünyaya zarar vermek bir yana boşa para harcamak da istemezdi. Dedektif O odayı bu şekilde mutlaka o bırakmış olmalıydı. Bana odanın boş olduğunu, teyzemin elinde olduğunu haber veriyordu. Ellerim ceplerinde, başım aşağıda, kulaklarım bir pusunun işareti olabilecek hızlı adımlara dikkat kesilirken yeniden Tom'un kamyonetine döndüm. Ama pusu falan yoktu. Sadece karanlık, soğuk bir cumartesi akşamıydı o kadar. Herkesin evlerine çekilip sevdikleriyle gülüp eğlendiği bu gecede ben her şey için çok geç kaldığımı ve bunun bana çok pahalıya mal olacağını fark ederek Boston'ın ıssız sokaklarını adımlıyordum. Anlaşılan dedektif O teyzeme benden önce ulaşmıştı ama onu otel odasında boğup öldürmek yerine yanına alıp ortadan kaybolmuştu. Bunu neden yapmıştı? Çünkü otel odası onun evi değildi. Kurbanları kendi evlerinin konforu ve güvenliği içinde ölmeliydi. Neden? Bunun sebebi bizim hiç konfor ve güven duygusunu tatmamış oluşumuz muydu? Ya da korkuyu tırmandırıp işleri daha da kötüleştirmek miydi amaç? Elim farkında olmadan karnımın yan tarafına gitmiş bıçak yaramı sıvazlıyordu. Bir an için o anı yeniden yaşadım. Kaburgalarım ıslak ve yapış yapış, bacaklarım dermanı giderek kesilirken titrekti. Karşımdaki duvarı alevler sarıyordu. Ateşe bakarken bu denli üşümek çok tuhaftı. "Siz siz," diyerek seslendi biri. "Siz siz." "Üzgünüm," dedim. "Üzgünüm." Telefonum çaldı. Tom'un arabasına 6 metre kala cevapladım. "Hala hatırlıyor musun?" diye sordu kız kardeşim. "Ev yanıyordu." "Canım annem, adeta dramatik sonlar için yaratılmıştı. Sen alevleri ellerinle söndürmeye çalışmıştın. O an iyi bir fikir gibi görünmüştü gözüme." Bir an durakladım. "Sissiz, bana sissiz derdin." Bu kez bana hemen cevap vermedi. Verdiğinde ise sesi artık daha amansızdı. "Bana beni hep koruyacağına dair söz vermiştin. Beni bırakmayacaktın. Ama bu sözünü tutmadın değil mi Charlie'in? Beni bıraktın. Sonra da beni tamamen unuttun. Bu nasıl bir kardeş sevgisi böyle sizsiz?" Ne diyeceğimi bilemiyordum. Hem artık ne dediğimin ne önemi vardı ki? Zaten o benim yerime de konuşuyordu. "Söylesene Charlie'in, hala iyi bir asker misin?" "Neden?" "Çünkü günü geldiğinde herkes ölecek." "Cesur ol Charlie, cesur ol." Tüylerimin diken diken olduğunu hissedebiliyordum. Beni bu derece ürküten söylediği sözler değil, onları söyleyiş biçimiydi. Sanki mezardan çıkmış bir ses konuşuyor, annem onca yılın ötesinden fısıldıyordu. Elimden geldiğince sakin olmaya çalışarak "Lütfen ona zarar verme" dedim. "Nancy teyzenin bir suçu yok. Bu senin ve benim aramda." "O halde hala hatırlamıyorsun." "Ne istiyorsun?" "Bunu bilmen gerek." "Anlat o halde, sana geliyorum." Nerede olduğumu biliyor olman gerek. Biliyordum, anlamıştım. Kamyonetin kapısını açtım ve telefon hala kulağımdayken koltuğa tırmandım. Olacakların ağırlığı şimdiden omuzlarıma çökmüş gibiydi. 21 Ocak, 20 yıldan bir gün çıkıp geliyordu. Beni öldürecek olan kız kardeşime "Seni seviyorum Abby" diye fısıldadım. "Unutma, her ne olursa olsun ben seni seviyorum." Küçük kız kardeşimse telefonu yüzüme kapatmıştı. Bir sonraki adımının ne olacağı konusunda uzun uzun düşünüp zor bir karar aldım. Tüm hayatım boyunca annemin bir deli olduğuna inandım. Belki bu yargıya 2, 4 ya da 5 yaşındayken başıma gelenleri özellikle hatırladığım için ulaşmamıştım. Ama ara sıra anımsadığım hatıralar hiçbir zaman sıcak ve net değildi. Annemi hiçbir zaman yatmadan önce bana kitap okurken ya da bizim için henüz fırından yeni çıkardığı kurabiyeleri hazırlarken anımsamıyordum. Rüzgarın dağların arasından esip insanı huzursuz ederek duvarları titrettiği soğuk kış gecelerinde annemi düşünürdüm. Rutubetli bodrum katları, pas kokusu, kan tadı ve annem gelirdi aklıma. Bir gün okuldaki tarzan merdiveninden sallanırken yere düşüşümde omzumun çıkardığı ses ve o omzumu yeniden yerine yerleştirmek için hızla bir ağaç kütüğüne vurduğumda çıkan daha yüksek ses bana annemi hatırlatıyordu. Kelimenin tam anlamıyla annem gerçek bir deliydi. Sağı solu belli olmayan, tutarsız ve de güvenilmezdi. Onu yönlendiren vahşi hırsları ve içindeki umutsuzluğun karanlık derin kuytularıydı. Çok sevdiği kadar nefret de ederdi. Ben onun en sevdiği kızı, en iyi çocuğuydum. Çünkü o ayağıma bir bowling topu düşürürken iyi bir kız olup ses çıkarmazdım. Annemin dünyasında birini sevmek onun canını yakmak demekti. O yüzden canımı ne kadar çok acıtırsa beni o kadar çok sevdiği için mutlu olmalıydım. Delilik genetik, biliyorsunuz. Tüm hayatımı bir sabah uyandığımda birilerinin canını yakmak isteyeceğim endişesiyle geçirdim. Belki arkadaşlarımı dövmeye, teyzeme bağırmaya başlayacaktım. Artık teyzemin yarım pansiyonluk pansiyonunu temizlemeyi bırakıp odaları yağma etmeye başlamaktan korkar olmuştum. Yatağa Charlene Rosalind Carter Grant olarak gidip sabahları Christine Grant olarak uyanmaktan, küçük çocuklardan nefret etmekten korkuyordum. Neyse ki bu hiç olmadı. Ama sanırım kız kardeşim benim kadar şanslı değildi. Aklıma ilk gelen şey kız kardeşimin teyzemi yeniden White Dağları'nın doruklarındaki pansiyonunun olduğu New Hampshire'a götürmüş olabileceğiydi. Ama bu kuzeye tam 3 saatlik bir yolculuk demekti. Ayrıca deli olmak aynı zamanda aptal olmak anlamına gelmiyordu. Teyzem kendi evinde kendi işini yapıyordu. Yani bu etrafın bir yığın görgü tanığıyla dolu olacağı anlamına geliyordu. Küçük ailemizin yeniden ve son bir kez bir araya gelmesi için daha iyi bir seçenek vardı ki o da benim Cambridge'deki kiralık odamdı. Yalnız ve yaşlı bir kadının sahibi olduğu tarihi binadaki tek göz kiralık oda. Tüm kalbimle ev sahibimin dışarıda olmasını umdum. Çünkü şansımızın çok da yaver gitmeyebileceği saatlere giriyorduk. Aracımı caddenin tam karşısındaki gözlem evinin önüne bıraktım. Cumartesi akşamı saat 5 sonrasında park yerinde tek tük arabalar vardı. Karanlık tamamen çökmüş, beyaz kar yığınlarını aydınlatan cılız sokak lambaları yanmıştı. Tulip'in arabada kalmasını planladıysam da kapıyı açmamla birlikte dizlerimin üzerinden atlayarak aşağı inmişti. Karlı park yerinde kendi etrafında hızla birkaç kez döndü. Belli ki yeniden dışarıda olmaktan çok memnundu. Onu yakalayıp yeniden arabanın içine tıkmayı düşündüysem de kıyamayıp vazgeçtim. Onun yerine onu çağırıp başına son bir öpücük kondurdum ve ona dünyanın en iyi köpeği olduğu için teşekkür ettim. Tulip inleyerek kuyruğunu salladı ve beyaz bronz tüylerini sanki soğuğu kovalamak istiyormuş gibi savurdu. Sonra koşar adımlarla park yerinin diğer ucuna giderek belki hayatta kalırsam bir gün bana da anlatacağı bir maceranın peşine düştü. Tulip tuğla binaların ardında kayboluncaya kadar bekledim. Boğazımdaki yumru olmasını umduğumdan çok daha büyüktü. Kabanımın ceplerini hafifçe sıvazlayıp boynuma sardığım atkıyla oynadım. Son bir senemi plan yaparak, hazırlanarak ve de strateji geliştirerek geçirmiştim. Şimdi beynimin içinde annemin sözlerinin yankılandığını duyuyordum. Günü geldiğinde herkes ölecek. Cesur ol. Caddenin karşısına geçip ev sahibimin karanlıklar içindeki evine yöneldim. Evin zemin katındaki pencereler bana tıpkı dişsiz, karanlık bir tebessümmüş gibi bakıyorlardı. Ne ön verandada ne de arka bahçede ışık vardı. Belki de ön kapı da kilitliydi. Belki de kız kardeşim kapının hemen diğer tarafında içeri girmem için bekliyordu. Benden beklenmeyeni yapmaya karar verdim. Benim burada olmamı istediği ortadaydı. Her ikimiz için de henüz bitmemiş hesaplar vardı. O yüzden beni hemen vurmasını beklemiyordum. Konuşmak isteyecekti. Ben de dinlemek isteyecektim. Teyzemi öldürüp bana elinden geldiğince daha çok acı çektirecekti. Onun için üzgün olduğunu, onu sevdiğimi bilmesini istiyordum. Her ne kadar geçmişi nasıl düzelteceğimi, bu saatten sonra bunu yapıp yapamayacağımı bilemesem de, bunun için elimden geleni yapmaya hazır olduğumu bilmesini istiyordum. Keşke ikimiz de en başından başlayabilseydik. Arka bahçenin çitlerine yaklaşırken caddede hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Bahçe kapısını açıp içeri girdikten sonra ardımdan tekrar kapattım. Şimdi artık beni gizlice izleyen gözlerden uzaktım. Yavaşça her zaman girip çıktığım kapıya yaklaştım. Derin bir nefes aldım, derin bir nefes verdim. Kapıyı çaldım, tam 3 kez. Tak tak tak. 10 saniye sonra bana cevap verdi. Arkasındaki koridor karanlık ve gölgeliyken Cambridge'in gökyüzünün arkamda belli belirsiz ışıklar yaktığını biliyordum. Üzerinde siyah bir kot pantolon ve üzerine sımsıkı yapışan siyah bir kazak vardı. Sıkıca topladığı at kuyruğu saçları ve delicesine mavi kontak lensleriyle dedektif O'dan daha zayıf ve savaşçı görünüyordu. Ona baktığımda annemi görüyordum. Ona baktığımda kendimi görüyordum. Merhaba dedi. Benim adım Abigail. Sağ elini yukarı kaldırdığında elinde bana doğrulttuğu bir enjektör olduğunu gördüm. Kolunu uzat dedi. Enjektörü göstererek nedir o diye sordum. Bunu soracak son insan sen olmalısın. Şimdi akıllı bir kız ol ve ne diyorsam onu yap. Hayır. Charlie'in Rosalind Carter. Annemiz öldü. Ben artık arkama bakmıyorum. Sen de bakmamalısın. Biz kardeşiz ve kardeşler birbirlerine böyle davranmaz. Kolunu uzat. Hayır. Arkamı dönüp yürümeye başladım. Arkamdan eğer gidersen onu öldürürüm diye bağırdı. 8 dakika ya da belki 9. Teyzenin sadece o kadar süresi kaldı. Belki de umurunda değildir. Belki de aileni ölüme terk etmek en iyi yaptığın şeydir. Öyle değil mi sizsiz? Bana eski lakabımla hitap etmişti. Bu benim için bir zaferdi. Bu her ikimize de geçmişi hatırlatacaktı. Eğer önümüzdeki 15 dakikadan sağ kurtulmayı planlıyorsam, geçmişi hatırlamak zorundaydım. Ve Abigail'i, en azından onun da benden nefret etmediği anları hatırlamalıydım. Belki de o zamanlar beni seviyordu. Yeniden ona doğru döndüm. Bana tekrar elindeki enjektörü işaret etti. Bir anlık bir tereddütten sonra kolumu uzattım. Fikrimi değiştirmeme izin vermeden hızla hareket ederek kabanımın üzerinden iğneyi kolumun üst tarafına batırmıştı. Doğru dürüst hissetmemiştim bile. Gömleğimin üzerinden tıpkı bir sinek ısırığı gibi çok hafif bir acı hissettim. Enjektörün arkasına basmasıyla içindeki ihtiva saniyenin 1000'de 1'i gibi bir zamanda vücuduma girmişti. Abigail beni dikkatle süzdü. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Ona karşı içimde bazı hislerin uyanmasını bekliyordum. O an birden sersemlemeye başlayarak boğazımda bir yanma hissettim. Hatta belki kolum uyuşuyordu. Annemizin başvurduğu yöntemlerin çoğu insana bir anlık bir haz yaşatırsa da bu kez hiçbir şey hissetmemiştim. Abigail durumdan memnun başını salladı ve sonra da benden kabanımı çıkarıp ona vermemi istedi. Bu sayede beni bir çırpıda ceplerime sokuşturduğum ilkel silahlarımdan arındırmıştı. Sonra ceplerimi yoklayıp cep telefonumu aradı. Ama saçıma sıkıştırdığım tükenmez kalem ve yıpranmış kışlık botlarımın içindeki yün çoraplarımın altına izole bantla gizlediğim bıçağımı atlamıştı. Güvenlik taramasından geçmemin ardından kapıyı sonuna kadar açıp beni karanlık koridorun içine aldı. benim için bir anlam ifade edeceğini düşünmüş olmalı ki Randy bunu hissetmedi bile dedi. Diğer arkadaşın Jackie ise ona iğneyi sapladığımda arkasına döndü. Bense gömleğinin kolunun arkasında bir diken gördüğümü ve onu çektiğimi söyledim ve bana inandı. Nancy teyze ise iğneyi elimde gördü. Görmesine izin verdim, bilsin istedim. Abigail kendi yatak odamdan, içinde bir mutfak ve çokça oturma grubu olan büyük salona geçmeme izin verdi. Daha önceki düşündüklerimde haklıydım. Bugün kimsenin şanslı günü değildi. Hem Nancy teyzem hem de ev sahibim Francis odadaydı. Francis solgun yüzü ve bitkin bedeniyle uzaktaki solmuş bir berjer koltuğa çökmüştü. Teyzem bana daha yakındı. O da hörgüçlü bir kanepeye başını yaslamış, kapalı gözleri ve kıpraşıp duran göz kapaklarıyla pek iyi görünmüyordu. Hızla ona koşup nabzını kontrol ettim. Nabzı atıyorsa da iyi durumda olduğu söylenemezdi. Teni soğuk ve nemliydi. İstemsiz hareketlerle titriyordu. ''Ne yaptın ona?'' ''Ne o? Yoksa bunu senin üzerinde hiç denemedi mi?'' ''Ne?'' ''İnsülin kan şekerini dibe vurur, insanı komaya sokar, hatta ölüme götürür. Ya da belki acile kısa bir ziyaret yapmana sebep olur.'' Sözlerini umarsızca söylüyordu. Bu sözlerin arkasında gizlenen, dinlenmemiş hikayeyi, annemizin elinde yaşadığı onca olayı anlayabiliyordum. Ondan merhamet dilenebilirdim ama yapmadım. Bunun yerine tam karşısına geçip bacaklarımı açarak dengemi kurdum ve açık açık konuştum. ''İşte geldim. Şimdi istediğini yap. Ama önce Nancy teyze ve Fran'a biraz şeker ver ve bırak gitsinler.'' ''Şekerli karışım'' dedi Abigail, ''işleri yoluna koyar. İki arkadaşına da son anda verdim. Aksi halde ölüm sonrası kan testlerinde düşük kan şekeri seviyeleri ortaya çıkabilir ve oyunum anlaşılabilirdi. Ama doğru zamanda verilen az miktarda şekerle mutfak tezgahının altında sprey şeklinde bir şeker karışımı olacaktı.'' Teyzemi ve ev sahibimi kurtarma çabama ortak olması beni şaşırtmıştı. Ama yine de dönüp karanlık mutfağa doğru ilerlerken rahatlamak bir yana, kendimi daha da fazla diken üstünde hissetmiştim. Tam mutfağın ortalarına gelmiştim ki birden bacaklarımın tüm dermanının kesildiğini hissettim. Adımımı atamayıp hafifçe sendeledim. Son anda kendimi düşmekten kurtarmıştım. Sersemlediğimi hissederek gözlerimi kırpıştırdım. İnsülin etkisini göstermeye başlamıştı. Mutfak tezgahının tam ortasındaki gümüş rengi şeker spreyini alıp yeniden teyzemin yanına döndüm. ''Onlara şeker verebilirsin ama sana yok. Çünkü seni vuracağım.'' Abigail elindeki enjektörü cebine atmış ve onun yerine eline bu kez 40 kalibrelik bir Zig Zauer almıştı. ''Ve usulca ve tüm bu eğlenceye son vereceksin öyle mi?'' diye sordum. ''Seni öldüreceğimi söylemedim, sadece vuracağım.'' dedim. Elimdeki sprey şişesinin ağızlığına nasıl bir şey olduğunu anlamam bir süremi almıştı. Şişenin 4 farklı dekoratif ucu vardı. Beyaz olanı vanilya tadındaydı. Bu başlık kurabiyeleri süslemek ve sevilen birini son anda ölümden kurtarmak için kullanılıyor olmalıydı. Ellerim titrerken parmaklarımı yapmam gereken şeye odaklamam gerekiyordu. Önce daha kötü durumda görünen teyzeme yöneldim. Sonra Francis'e döndüm. Şeker spreyinin başlığını onun da ağzına hafifçe sokup başlığa basmıştım. 37. ayının sonu. Sayfa 491.